Ayrım 28, sayfa 380. Loykot'tan şelalenin yanında bir patika olduğunu öğrenmişti ve bu Eva ile Lucima'ya gitmek için kullanmayı düşündükleri yoldu. Ama şu anda orayı dürbünle bile göremeyecek kadar uzaktaydı. O ihtimali bırakıp mesafeleri ve diğerlerin geleceği yönü tahmin etmeye çalıştı. Onlarla tırmanmaya başlamadan karşılaşmayı umuyordu. Ama çoktan onu geçmiş olabileceklerini de düşünüyordu. Ne olursa olsun Eva'nın yakında olduğunu hatırlamak içini rahatlattı. İsmail ve Seyis hızına yetişemez olmuşlardı. Bir saat sonra aniden atını dizginledi ve hemen yere atlayıp savanda birbirine karışan sayısız ayak izlerinden birinin yanına çömeldi. İnce kumun üstünde üç insana ait taze izler vardı. Manyoro önden gidiyordu. Leon onun aksak ayağını nerede görse tanırdı. Hafifçe yere sürünerek giden parmağı fark etmemek mümkün değildi. Loykot uzun hafif adımlarıyla onun peşindeydi ve Eva da en arkadan yürüyordu. Onun düzgün zarif ayak izini elleyip "Ah sevgilim" diye mırıldandı. "Minik ayakların bile ne kadar güzel." Üç iz doğruca dağa gidiyordu ve Leon da atına atlayıp hızla sürmeye başladı. Yol her adımda biraz daha dikleşerek ilk bayırları aşıyordu. Sonunda zirve tüm gökyüzünü kaplar hale geldi ve üzerinden uçup giden bulutlar Leon'a dağ üzerine çöküverecekmiş gibi garip bir duygu verdi. Bir süre sonra yol o kadar dikleşti ki atından inip hayvanı çekerek götürmek zorunda kaldı. Arada durup Eva'nın çizmelerinin izini kontrol ediyor ve bu da onu daha da hızlanmaya teşvik ediyordu. Tırmanış çok dik olduğu için ancak biraz ileriyi görmek mümkündü ama o yılmadan devam etti. Diğerleri de ona yetişmeye çalışıyordu fakat araları giderek açılmaya başlamıştı. Dağın yamacındaki bir çıkıntıya ulaşınca hayranlıkla aşağı baktı. Karşısında daire şeklindeki havuz duruyordu. Uçakta göründüğünden çok daha büyüktü. Ama üzerinde yükselen yamacın inanılmaz görüntüsü ve şelalenin gümbür gümbür akan suyu yüzünden küçülüyordu. Sular o kadar gürdü ki kayadan kazanın etrafında soğuk hava girdapları oluşturuyordu. Sonra bir ses duydu. Hafif bir sesti ve neredeyse şelalenin gürültüsünden duyulmayacak gibiydi. Bu onun sesiydi ve Leon'un kalbi heyecanla çarpmaya başladı. Burada sesler yankı yapacağı için umutla yamacın iki tarafına da baktı. Sonra o da "Eva!" diye haykırdı ve kendi sesinin yankılarını dinledi. "Leon, sevgilim!" Bu kez sesin geldiği yön daha belirgindi. Havuzun soluna doğru dönüp başını yukarı kaldırdı. Oldukça yukarıda bir hareket gözüne çarptı ve Eva'nın yamaçtaki bir çıkıntıda durduğunu anladı. Ama Leon bakarken Eva bir dağ tavşanının hızı ve çevikliğiyle ona doğru koşmaya başlamıştı bile. "Eva!" diye seslendi. "Geliyorum sevgilim." Atının dizginlerini bırakıp tırmanmaya başladı. Artık Eva'nın üstündeki patikada duran iki masaiyi de görebiliyordu. Bu olağanüstü manzarayı nasıl şanssızlıkla izledikleri bu mesafeden bile belli oluyordu. Eva ile ikisi çıkıntının başına neredeyse aynı anda geldiler. Ama Leon altında, Eva ise üstündeydi. Aralarında 2 metre mesafe vardı. "Tut beni porsuk" diyen Eva onun gücüne güvenerek kendini aşağı bıraktı. Leon onu yakaladı ama hızı ve ağırlığı yüzünden yere yuvarlandılar. Leon yanına diz çöküp onu bağrına basarken her ikisi de kahkahalarla gülüyorlardı. "Seni seviyorum çılgın kız." Dudakları birleşirken Eva "beni bir daha hiç bırakma" dedi. Leon dudaklarını ayırmadan "asla" dedi. Çok sonra soluklanmak için ayrıldıklarında Manyoro ve Loykot'un da Eva'nın peşinden gelmiş olduklarını ve hemen üstlerindeki çıkıntıya çömelip büyük bir keyifle gösteriyi izlediklerini fark ettiler. "Leon gidip başka yerde eğlendirin kendinizi" dedi. "Burada istenmiyorsunuz. Atımı da alın ve aşağı inip İsmail'i bulun. Dağın eteğine kamp kursun. Bizi bekleyin. Bu gece orada kalacağız." "Manyoro, Endio, Buvana" dedi. "Ve öyle kıkırdaşmayı da kesin." "Endio, Buvana." Aşağı inerken Manyoro'nun kıkırdaması duyulmaz oldu. Ama Loykot yerinden kıpırdamamıştı. Birden Eva'nın sesini taklit ederek Manyoro'ya seslendi. "Tut beni porsuk!" diyerek kendini Eva'nın yaptığı gibi aşağı bıraktı. Bütün ağırlığıyla Manyoro'nun üstüne atladı ve ikisi birlikte yere düştüler. Sonra birbirlerine sarılmış vaziyette "Tut beni, tut beni porsuk!" diye bağırıp kahkahalar atarak aşağı yuvarlandılar. Gülmekten ne Leon ne de Eva konuşamıyorlardı. En sonunda Leon kendine geldi. Gidin sizi budalalar, kaybolun gözümün önünden. İkinizi de uzun, çok uzun bir süre görmek istemiyorum. İki masayı kahkahalar atıp birbirlerine neşeyle sarılarak inmeyi sürdürdüler. Manyoro, tut beni porsuk diye uludu. Seni seviyorum çılgın kız. Loikot yanaklarını tokatlayıp başını salladı. Seni seviyorum diye tekrarladı ve üç adım yukarı zıpladı. İki adam yolun aşağısında gözden kaybolurken Leon Eva'ya hiç kuşkusuz Masai tarihine geçen en komik olay olacak dedi. İkimizi kabile efsanelerinde anlatacaklar. Eva'ya sarıldı, o da kollarını boynuna doladı. Sonra kucağını alıp havuzun yanındaki düz kayaya taşıdı ve kucağında Eva ile oraya oturdu. ''Sana böyle sarılmayı nasıl istedim bilemezsin.'' diye fısıldadı. Eva da ''Ben de bütün hayatım boyunca bunu bekledim.'' diye cevap verdi. Leon kızın yüzünü okşadı. Parmaklarını kaşlarında gezdirdi. Sonra da gür saçlarının arasına sokup altınlarını sayan bir cimri gibi o güzelin buklelerin tadını çıkardı. O kadar kırılgan ve narin görünüyordu ki onu incitmekten, irkiltmekten ya da ürkütmekten korkuyordu. Güzelliği başını döndürüyordu. Tanıdığı hiçbir kadına benzemiyordu. Kendini yetersiz, değersiz hissetmesine yol açıyordu. Eva onun yaşadığı iki devi anlamıştı. Onun çekingenliği uzun zamandır hissetmediği şefkat duygularını uyandırıyordu. Onu çok istiyordu ve daha fazla beklemek istemiyordu. İlk hareketin kendisinden gelmesi gerektiğini biliyordu. Leon, Eva'nın gömleğinin düğmesini açtığını hissetti ve bir eli açılan boşluktan içeri girip göğsündeki sert kasları okşamaya başladı. Leon zevkle ürperdi. ''Eva ne kadar sıkı, ne kadar güçlüsün.'' diye mırıldandı. ''Ve sen de ne kadar yumuşak, ne kadar narinsin.'' Eva biraz geri kaykalınca göz göze geldiler. ''Ben kırılgan değilim porsuk, senin gibi kanlı canlıyım. Ben de senin istediğin şeyi istiyorum.'' Leon'un kulak memesini hafifçe dişledi. Leon ensesindeki tüylerin ürperdiğini hissetti. Eva dilini kulağına sokunca da zevkten titredi. ''Benim de senin gibi hassas yerlerim var.'' Leon'un elini alıp göğüslerinin üstüne koydu. ''Şurama ve şurama. Bu şekilde dokunursan ne olacağını kendin de görürsün.'' Leon eliyle gömleğinin düğmelerini bulup üsttekini açtı. Çekinerek, paylanmayı bekleyerek açmıştı. Ama Eva omuzlarını geriye atıp göğüslerini öne çıkardı. ''Akıllı bir çocuksun. Önemli yerlerimden birini ben göstermeden buldum bile.'' Eva'nın sözleri, sesindeki çağrı Leon'un sabrını yitirmesine yol açtı. Bütün çekingenliklerini bir yana atıp genç kadının gömleğini bir çırpıda açtı ve ellerini içine soktu. Göğüsleri sıcacık ve ipek gibiydi. Uçlarının sertleşip büzüldüğünü hissetti. ''Onlar senin sevgilim, neyin varsa hepsi senin.'' diye fısıldarken soluk soluğaydı. Göğüslerini hafifçe Leon'un yüzüne sürerek doğruldu ve gömleğiyle ipekli fanilasını çıkardı. Beline kadar çıplak kalmıştı. Sonra yine göğüslerini Leon'un yüzüne sürünce Leon birinin ucunu ağzına aldı. Eva zevkten soluyarak geriye kaykıldı. Sonra Leon'un saçından bir tutamı kavrayıp onu diğer göğüs ucuna yöneltti. Adeta çaresizlik içinde, ''Bağışla sevgilim, daha fazla bekleyemeyeceğim.'' diye aykırıp bir süre kucağında kıvrandıktan sonra önünde diz çöküp elini kemerinin tokasına attı. Kemerin tokası ve pantolonun düğmeleri açılınca Leon kendini biraz yukarı kaldırıp pantolonunu aşağı çekmesine yardım etti. Eva uzun eteğini de kaburgalarının altında toplamıştı. Altına hiçbir şey giymemişti ve incecik beli bir Greg vazosunun boynu gibi tatlı bir kıvrımla kalçalarına uzanıyordu. Göbeğinin derisi sedef gibi ve pürüzsüzdü. Güçlü uydukları biçimliydi ve arasında kadınsı ormanı vardı. Koyu renk kıvırcık tüyleri muhteşem görünüyordu. Ata biner gibi Leon'un üstüne oturdu ve o sırada Leon tüylerinin arasından cinsel organını gördü. Kabarmış ve duyduğu istekle ıslanmıştı. Sonra tek bir kalça hamlesiyle Leon'u içine aldı ve ikisi birlikte acı çekercesine inlediler. İkisi için de her şey o kadar ani ve yoğun olmuştu ki değil konuşacak, kıpırdayacak halleri bile kalmamıştı. Sanki büyük bir deprem ya da kasırga atlatmış gibi birbirlerine sarılıp öylece kaldılar. Akıllarının başlarına gelmesi ve toparlanmaları uzun sürdü. Önce Eva konuşmaya başladı. ''Bu kadar güzel olabileceğini hiç düşünmemiştim.'' Başını Leon'un göğsüne dayayıp kalp atışlarını dinledi. Leon saçlarını okşayınca gözlerini kapattı. Öylece uyudular ve yamaçta haykıran babunların sesiyle uyandılar. Eva yavaşça doğrulup oturdu ve saçlarını yüzünden çekti. Saçı hala nemli, yanakları pembe pembeydi. ''Ne kadar uyumuşuz?'' Gözlerini kırpıştırdı. ''Önemli mi?'' ''Çok önemli. Birlikte geçireceğimiz zamanın bir anını bile uykuyla harcamak istemiyorum.'' ''Önümüzde uzun bir hayat var.'' ''Tanrı'ya dua ediyorum öyle olsun diye ama bu dünya çok zalim.'' Ümitsiz ve mahzun görünüyordu. ''Lütfen beni hiç bırakma.'' Leon ateşli bir şekilde asla dedi ve gülümseyen Eva'nın gözlerinde menekşe rengi kıvılcımlar çaktı. Haklısın Porsuk, sonsuza kadar mutlu olacağız. Böyle güzel bir günde kederli olmayı istemiyorum. Dünya asla erişemez bize. Ayağı fırlayıp kendi etrafında döndü. Bugün sonsuza kadar sürecek diye şakadı ve dans ederek eteğini de fırlatıp bir kenara attı. ''Ne yapıyorsun seni utanmaz kız?'' Leon gün ışığında kendisi için çırılçıplak dans eden Eva'yı seyrederken gülüyordu. Vücudu çok güzel, diri ve uyumlu, hareketleri kıvrak ve zarifti. ''Eva, sihirli havuzumuzda yüzmeye çağırıyorum seni.'' diye bağırdı. ''Üstünüzdeki o tozlu giysileri atın ve benimle gelin bayım.'' Dans etmeyi bırakıp bütün dikkatiyle ayağa fırlayıp çizmelerini çıkarmaya çalışan Leon'u seyretti. ''Bunu yaparken her yerin hoplayıp zıplıyor.'' dedi. ''Seninkiler de öyle.'' ''Benimkiler seninkiler kadar güzel ve yararlı değil.'' ''Ah öyleler, hem de nasıl.'' Pantolonunu bir kenara fırlatıp Eva'nın peşinden koştu. ''Gel de göstereyim nasıl işe yaradıklarını.'' Eva korkmuş gibi yapıp kenara doğru kaçtı ve peşinden gelip gelmediğine baktı. Sonra ellerini başının üstünde birleştirip havuza atladı. Ok gibi daldı, kolları bacakları o kadar uyumlu hareket ediyordu ki hemen hemen hiç su sıçratmamıştı. Bir süre derinden gitti, sadece silüeti seçiliyor, bir de çıkardığı kabarcıklar görünüyordu. Sonra hızla sudan çıkıp beline kadar havaya fırladı ve yeniden battı. Saçları su samuru kürkü gibi omuzlarına dağılmıştı. ''Soğukmuş, bahse girerim ki sen korkar giremezsin.'' diye bağırdı. ''Bahsi kaybettin, şimdi de hakkımı istemeye geliyorum.'' ''Önce beni yakalaman gerek.'' gülerek karşı kıyıya doğru yüzmeye başladı. Leon başını sudan çıkarmadan güçlü kulaçlar atarak peşinden gitti ve yarı yolda yakalayıp arkasından sarıldı. ''Hakkımı vereceksin.'' diyerek kızı kendine çevirdi. Eva kollarını boynuna doladı ve öpüşmeye başladılar. Öpüşerek suya daldılar ve öksürerek gülerek tekrar çıktılar. Eva'nın uzun bacakları Leon'un belinde, kolları ise boynunda kenetlenmişti. Sonra yükseldi, Leon'u başından bastırarak suya itti ve kendini kurtarıp ok gibi uzaklaştı. Ancak havuzun diğer ucuna ulaşınca dönüp arkasına baktı. Şelale iki kol halinde dökülüyordu ve arada suyun sakin olduğu bir kısım vardı. Bu cennetin ortasında üzeri sular tarafından cilalanmış siyah bir kaya vardı. Eva o kayaya çıkıp bacaklarını suya sarkıtarak oturdu. İki eliyle ıslak saçlarını gözlerinden çekip Leon'a bakındı. Önce gülüyordu ama onu göremeyince endişelendi. ''Porsuk, Leon, neredesin?'' diye bağırdı. Aslında Leon da arkasından gelmişti ama o siyah kayaya yaklaşırken derin bir nefes alıp dibe dalmıştı. Bir süre o şekilde yüzdü. Yüzeyde bir dalgalanma görmediğine göre su dipsiz bucaksız olmalıydı. Şelalelerden dökülen muazzam su kütleleri başka bir yerden çıkış buluyordu herhalde. Fakat dibe dalınca yanıldığını anladı. Havuzun dibi biraz altında görünüyordu ve bu derinlikte bile o kadar berraktı ki yamaçtan düşmüş olması gereken kaya parçalarıyla dolu olduğu anlaşılıyordu. Artık basınç yüzünden kulakları acımaya başlamıştı. Onları temizlemek için durdu. Burnunu kapatıp östaki tüplerinden dışarı hava verdi. Kulakları bir çınlamayla açılmış ve acısı azalmıştı. Yüzmeye devam etti. Dibe ulaşınca kayaların arasında garip bir Masai koleksiyonu olduğunu gördü. Antik assegai ve baltalar, kırık çömlekler, boncuktan kolyeler ve bilezikler, tahtadan ve fil dişinden oyulmuş küçük heykelcikler, ilkel mücevherler ve ne olduğu anlaşılamayacak kadar çürümüş bazı başka nesneler. Bütün bunlar Masailerin çağlardır kabile tanrılarına adamış oldukları şeylerdi. Artık oksijeninin azaldığını düşünerek etrafa son kez bakındı ve suyun neden taşmaya başladığını anladı. Şelalenin altındaki duvar muhtemelen antik çağlarda dağın altındaki volkandan püsküren lav ve gazlar yüzünden hemen hemen yatay sayılacak galerilere bölünmüştü. Şelaleden gelen sular bu karanlık ve tekinsiz pasajlardan süzülüyor ve havuzun su seviyesi o sayede hep aynı kalıyordu. Artık ciğerleri patlayacak gibi olduğu için yukarı doğru yüzdü. Işığa doğru yaklaşırken tepesinde bir çift savunan kadın bacağı olduğunu fark etti. Onlara doğru yüzdü, bileklerden yakaladı ve bacakların sahibini aşağı çekti. Önce birlikte battılar, sonra nefes nefese birbirlerine sarılmış olarak yüzeye çıktılar. Eva konuşacak gücü daha önce buldu. ''Seni kalpsiz domuz, boğuldun ya da bir timsahın seni yediğini düşündüm. Nasıl böyle zalimce bir oyun oynarsın bana?'' Birlikte giysilerini bıraktıkları yere yüzdüler. Leon, soğuktan donmanı istemeyiz dedi ve Eva çırılçıplak beklerken gömleğiyle onu iyice kurulamaya başladı. Eva ellerini başının üstünde tutarak her tarafını kurulayabilsin diye kendi etrafında döndü. ''Ne kadar büyük gözleriniz varmış bayım. Kurulamaktan çok bakmakla meşgulsünüz. O tek gözlü arkadaşınız da öyle. İkinizin de gözünü bağlasaymışım keşke.'' ''Leon, hangimiz kalpsiz oluruz o zaman?'' dedi. ''Ben değil. Dur da ikinize birden göstereyim nasıl bir kalbim olduğunu.'' Uzanıp arkadaşı sıkıca ama acıtmadan tuttu. Bu ilk kutsal buluşmada henüz birbirlerine doyamamışlardı. El ele aşağı doğru yürürlerken neredeyse hava kararmıştı. Havuzu gözlerden gizleyen çıkıntıya gelir gelmez çok uzakta olmayan kamp ateşini gördüler. Ateşin önüne otursunlar diye bir kütük yerleştirilmişti. Kütüğe oturdular ve İsmail iki fincan sert, sütsüz kahve getirdi. Eva havayı kokladı. ''Bu güzel koku nedir İsmail?'' İsmail onun Fransızca veya Almanca değil de İngilizce konuşmasına hiç şaşırmadı. ''Yeşil güvercin güveci hanım sahip.'' Leon, İsmail'in ilahi tarifiyle diye ekledi. Ancak çıplak kafayla bükülmüş diz üzerinde yenir. O kadar açım ki iki dizimi de bükebilirim. Ya yüzmekten ya da başka bir nedenle iştahım açıldı. Leon güldü. Viva! Yaşasın o başka neden! Hemen karınlarını doyurdular. Çok tatlı bir yorgunluk içindeydiler. Manyoro ile Loikot onlara kendi kulübelerinden uzakta saz damlı bir sığınak yapmış, İsmail de taze otlardan bir şilte hazırlayıp üstünü battaniye ile örtmüştü. Üzerine de Leon'un cibinliğini asmıştı. Giysilerini çıkardılar ve Leon cibinliğin altına girmeden önce mumu söndürdü. Eva burası o kadar güvendi ve rahat ki diye fısıldadı. Leon da onun arkasına uzanıp kollarını vücuduna doladı. Eva yuvarlak kalçalarını Leon'un karnına doğru itince bir çift kaşık gibi oldular. Kamp ateşinden vuran ışıklar başlarının üstünde gölge oyunları yaratıyor ve ağaçtaki baykuş yavrularının cıvıltısı ninni gibi geliyordu. Eva hayatımda hiç böyle tatlı bir yorgunluk yaşamamıştım diye mırıldandı. Çok mu yorgunsun? Onu demek istemedim aptal adam. Eva şafakla birlikte uyandığında Leon'u bağdaş kurmuş oturur vaziyette buldu. ''Beni mi seyrediyorsun?'' dedi azarlarcasına. ''Leon suçluyum.'' dedi. ''Hiç uyanmayacaksın sandım. Hadi gel.'' ''Daha gece yarısı porsuk. Sazların arasından parlayan sarı şeyi görüyor musun? Ona güneş deniyor.'' ''Bu garip vakitte nereye gitmek istiyorsun ki?'' ''Sihirli havuzunda yüzmeye.'' ''Neden baştan söylemedin?'' Eva battaniyeyi hemen atmıştı üstünden. Su serindi ve vücutlarından ipek gibi kayıp gidiyordu. Sonra kurumak için sabah güneşinin altında uzandılar. Biraz ısınıp kanları kızışınca yeniden seviştiler. Eva sonunda ciddi bir tavırla ''Hiçbir şey dünden güzel olamaz sanıyordum ama bugün daha güzel.'' dedi. ''Sana bugün ne kadar mutlu olduğumuzu anımsatacak bir şey vermek istiyorum.'' Leon ayağa kalktı ve kenardan suya atladı. Eva onun giderek derine dalışını izledi. Derinde kalışı o kadar uzun sürdü ki endişelenmeye başlamıştı. Ama tam o sırada gelmekte olduğunu gördü. Yüzeye çıkan Leon başını savurarak ıslak saçlarını yüzünden çekti. Kıyıya yüzüp yukarı çıktı. Sonra deri bir şeride dizilmiş fil dişi boncuklardan oluşan kolyeyi uzattı. Eva çok güzel diyerek el çırptı. 2000 yıl önce buralardan geçerken kraliçe Sheba tanrılara armağan etmiş. Şimdi ben de sana veriyorum. Deri şeridi boynuna takıp ensesinde bir düğüm attı. Eva göğüslerinin arasında yatan boncuklara baktı ve canlıymışlar gibi okşadı. Kraliçe Sheba gerçekten geçmiş mi buradan? Hiç sanmıyorum, Leon güldü. Ama güzel bir masal oldu. Ne kadar güzel bu boncuklar, ne kadar pürüzsüz ve zarif. bir tanesini parmaklarının arasında döndürdü. Ah keşke yanımda ayna olsaydı. Leon onu kaldırıp kenara getirdi ve belinden sıkıca tuttu. Eğil de bak dedi. İkisi sessiz ve ciddi bir tavırla suya yansıyan çıplak bedenlerini seyrettiler. Sonunda Leon yumuşak bir sesle "Kim bu sudaki kız? Adı Eva von Welberg değil, değil mi?" diye sordu. Eva'nın yüz ifadesi değişti, gözleri yaşardı. "Çok özür dilerim, seni üzmeyeceğime söz vermiştim." "Hayır," Eva başını salladı. "Doğru olanı yaptın. Birlikte bir düşü paylaştık ama artık gerçekle yüzleşme vakti geldi." Eva başını çevirip Leon'a baktı. "Haklısın Leon. Ben Eva von Welberg değilim. Von Welberg annemin kızlık soyadı. Benim adım Eva Barry." Uzanıp elini tuttu. "Gel yanıma otur da sana Eva Barry hakkında bilmek istediklerini anlatayım." Az önce uzandıkları yere gidip karşılıklı bağdaş kurarak oturdular. "Seni uyarmam gerek. Bu sıradan ve kötü bir hikaye. Pek gurur duyacağım şeyler yok içinde. Seni rahatlatacak fazla bir şey de yok. Ama ikimiz için de mümkün olduğu kadar acı vermeyecek şekilde anlatmaya çalışacağım." Derin bir nefes alıp konuşmaya devam etti. 22 yıl önce Yorkshire'da Kirkby Lonsdale denen küçük bir köyde doğdum. Babam İngilizdi ama annem Almandı. Almancayı annemden öğrendim. 12 yaşıma geldiğimde Almancam da hemen hemen İngilizcem kadar iyiydi. Annem o yıl doktorların çocuk felci dediği kötü bir hastalık yüzünden öldü. Hastalık yüzünden ciğerleri çalışmaz oldu ve boğuldu. Onun ölümünden birkaç gün sonra da babam da aynı hastalığa yakalandı ve bacakları tutmaz oldu. Hayatının geri kalanını tekerlekli iskemlede geçirdi. Önce duraklayarak konuşuyordu ama giderek nefes almadan anlatmaya başlamıştı. Sonra ağlamaya başladı. Leon onu kollarının arasına alıp sıkıca sarıldı. Eva yüzünü göğsüne yaslayınca gözyaşlarının sıcaklığını hissetti. Saçlarını okşadı. "Seni üzmek istememiştim. Bana anlatmak zorunda değilsin. Hadi sus artık. Geçti canım. Geçti Eva." "Sana anlatmam lazım Porsuk. Sana her şeyi anlatmalıyım. Ama o arada bana sıkıca sarıl, olur mu?" Leon Eva'yı kaldırıp şelaleden uzakta bir gölgeye götürdü. Söyledikleri daha rahat duyulacaktı böylece. Sonra oturup küçük bir kız gibi onu da kucağına oturttu. "Madem anlatman gerekiyor, anlat o zaman," dedi. "Babamın adı Peter'dı ama ben ona Kıvırcık derdim çünkü başında hiç saç yoktu." Gözyaşlarının arasından gülümsedi. Tutmayan bacaklarına ve kel kafasına rağmen dünyanın en güzel adamıydı. "Onu çok seviyordum ve benden başkasının onunla ilgilenmesini istemiyordum. Onun için her şeyi yapardım. Zeki bir çocuktum ve doğal yeteneklerimi geliştireyim diye Edinburgh'daki üniversiteye gitmemi istiyordu. Ama onu bırakamazdım. Harap olmuş bedenine rağmen olağanüstü bir beyni vardı. Bir mühendislik dehasıydı. Tekerlekli iskemlesinde otururken mekanik ilkeleri üzerine devrim niteliğinde hayaller kurardı. Küçük bir şirket kurmuş ve tasarladığı modelleri yapsınlar diye iki teknisyen tutmuştu. Fakat onların maaşlarını ve malzemelerinin parasını ödedikten sonra elinde bizi geçindirmeye yetecek para kalmıyordu. Para olmayınca patentler yararsızdı. Para olsa o zaman gerçekten kıymetli bir şeyler ortaya çıkabilirdi." Durup burnunu çekti, sonra da ıslak burnunu Leon'un göğsüne sürdü. Bu o kadar çocuksu bir hareketti ki Leon'u çok etkiledi. Tepesinden öpünce Eva iyice sokuldu. "Leon, devam etmek zorunda değilsin," dedi. "Evet, zorundayım. Eğer senin için bir şey ifade ediyorsan bütün bunları bilmeye hakkım var. Artık senden hiçbir şey saklamak istemiyorum." Derin bir nefes aldı. "Bir gün Kıvırcık'ın atölyesine gizlice bir adam geldi. Avukat olduğunu ve çok zengin bir müşteriyi temsil ettiğini söyledi. Adamın buhar makineleri, arabalar ve uçaklar üreten fabrikaları vardı. Kıvırcık'ın tescilli tasarımlarını Londra'daki patent bürosunda görmüştü. Potansiyel değerlerini anlamıştı. Eşit ortaklık öneriyordu. Kıvırcık beynini ortaya koyacak, o da finansman sağlayacaktı. Kıvırcık onunla bir anlaşma imzaladı. Finansör Alman olduğu için anlaşma da Almancaydı. Karısı da Alman olduğu halde Kıvırcık kontratın birkaç kelimesinden fazlasını anlamamıştı. O kibar, saf bir dahiydi, iş adamı değildi. Ben de 16 yaşında bir çocuktum ve Kıvırcık imzalamadan önce bana hiç söz etmemişti o anlaşmadan. Bana söylese ona okuyabilirdim. Evi ben çekip çeviriyordum. Paradan anlar hale gelmiştim. Belki kontratı öğrendiğim takdirde onu caydırmaya çalışacağımdan korkmuştu. Çünkü Kıvırcık tartışmalardan nefret ederdi. Her zaman kolay olanı seçerdi ve bu olayda da kolay olan bana ondan hiç söz etmemekti. Durup iç geçirdi, sonra devam etmek için gözde görülür bir çaba harcadı. Kıvırcığın yeni ortağının adı Graf Otto Meyerbach'tı. Yalnız şirketin ortağı değil, sahibiydi. Kıvırcık çok geçmeden o kontratı imzalamakla şirketini ve sahip olduğu bütün patentleri acınacak bir fiyata Meyerbach Motor Şirketi'ne sattığını öğrenmişti. Kıvırcığın buluşlarından biri Meyerbach'ın devir motorunu yaratmasını sağladı. Başka biri sayesinde ağır araçlar için yepyeni bir diferansiyel sistem geliştirildi. Kıvırcık bir avukat bulup hakkı olanları geri almak istedi ama Meyerbach kontratı demir gibi sağlam yapmıştı ve hiçbir avukat bu işe karışmak istemedi. Şirketin satışından gelen para uzun süre dayanmadı. Harcamalarımızı azalttığımız halde bütün para kıvırcığın tedavi masraflarına gitti. Doktorlar, ilaçlar, bu kadar pahalı olabileceğini hiç bilmezdim. Sonra kira vardı, yakıt vardı, kıvırcık için sıcak tutacak giysiler gerekiyordu. Bacaklarındaki kan dolaşımı kötü olduğu için çok üşüyordu ama kömür de çok pahalıydı. Kışın hep hasta olurdu. Birkaç ay bir değirmende çalıştı ama o kadar sık hastalık izni aldı ki işine son verdiler. Başka iş de bulamadı. Faturalar, faturalar, faturalar. 16. yaş günümden 2 gün sonra kıvırcık o krizlerden birini geçirdi. Doktor getirmek için fırladım. Zaten 20 sterlinden fazla borcumuz vardı ama Doktor Simmons kıvırcığın ihtiyacı olunca mutlaka gelirdi. Doktorla birlikte odamıza dönünce kıvırcığın eski bir tüfekle kendini öldürmüş olduğunu gördük. Daha önce birçok kez yiyecek almak için o tüfeği satmak istemiştim ama asla razı olmamıştı. Ancak o başsız cesedin yanında dururken anladım niye o kadar karşı çıktığını. O muhteşem beyni tekerlekli iskemlenin arkasındaki duvara çarpmıştı. Cenaze levazımcısı onu götürdükten sonra duvarı temizlemek zorunda kaldım. Vücudu hıçkırıklarla sarsılıyordu ve Leon onu teselli edecek söz bulamıyordu. Dudaklarını başına bastırıp sakinleşene kadar öylece kaldı. Bu kadar yeter Eva, çok hırpalanıyorsun. Hayır Porsuk, içim temizleniyor. Yıllardır her şeyi hep içimde biriktirdim. Şimdi ilk kez anlatacağım biri var. Daha şimdiden içimdeki zehrin bir kısmını akıtmışım gibi hissediyorum. Geri çekilip bakınca Leon'un gözlerindeki acıyı gördü. Ah özür dilerim, bencillik ettim. Seni nasıl etkilediğini fark etmedim. Artık anlatmam. Hayır, sana iyi geliyorsa hepsini anlat. İkimiz için de zor ama böylece seni daha iyi tanıyıp daha iyi anlayabilirim. Sen benim sağlam kayam oldun. Kalanını da anlat. Artık hiçbir şeyim kalmamıştı, yalnızdım ve bütün paramı cenaze masrafları için harcamıştım. Kiramı bile ödeyemiyordum. Hangi yöne kaçacağımı bilmiyordum. Günde 2 şiline değirmende bir iş buldum. Kıvırcığın satranç oynadığı bir arkadaşı vardı ve karısı beni yanlarına aldı. Param oldukça ödüyor ve çocukların bakımına yardımcı oluyordum. Bir gün beni görmeye yabancı biri geldi. Kadın çok şık ve güzeldi. Annemin çocukluk arkadaşı olduğunu söyledi ama birbirlerinin izini kaybetmişlerdi. Başıma gelenleri daha yeni duymuştu ve beni bulup annemin hatırına yardım etmeye karar vermişti. O kadar nazik ve içten davranıyordu ki hiç düşünmeden onunla gittim. Adı Bayan Ryan'dı ve Londra'da muhteşem bir evi vardı. Bana özel bir oda verdi, yeni kıyafetler aldı. Bir öğretmenim ve bir de dans hocam vardı. Haftada 2 gün gelen bir kadın da bana görgü kurallarını öğretiyordu. Ayrıca binicilik hocam ve kendi atım da vardı. Hyperion adında çok tatlı dişi bir tay. En garip şey Bayan Ryan bana ısrarla Almanca çalıştırmasıydı. O konuda hiç taviz vermiyordu. Almanca öğretmenlerimle haftada 6 gün günde 2'şer saat çalışmak zorundaydım. Bütün Alman gazetelerini yüksek sesle okur öğretmenlerimle tartışırdım. Kutsal Roma İmparatorluğundan günümüze kadar bütün Alman tarihini yine yüksek sesle okuyarak öğrendim. Aynı şekilde Sebastian Brandt'ın, Johann von Goethe'nin ve Nietzsche'nin çalışmalarını da. Bu yoğun çalışmaların 1. yılında eğitimli bir Alman kadar iyi konuşur olmuştum. Bayan Ryan benim için bir anne gibiydi. Benim hakkımda, ailem hakkında çok şey biliyordu. Hatta bana benim bilmediklerimi anlatıyordu. Kıvırcığın nasıl tuzağa düştüğünü ve Otto von Meyerbach'ın nasıl biri olduğunu anlattı. Ondan sık sık söz ederdik. Kıvırcığın ölümünden tetiği kendisi çekmiş kadar sorumlu olduğunu söylerdi. Kendisini hiç görmemiş olsam da ondan nefret etmeye başlamıştım ve Bayan Ryan da bu nefretimi sürekli körüklüyordu. Hükümette önemli bir görevi vardı. Bu görevin ne olduğunu çok sonralar öğrendim ama sık sık böyle asil bir millete mensup olmadın, dünyanın gördüğü en güçlü ve en büyük imparatorluğun vatandaşları olmadın, ne büyük bir ayrıcalık olduğunu konuşurduk. Biz de kralımıza ve imparatorluğa hizmet etmeliydik. Bize herhangi bir şekilde ihtiyaç duyulduğunda hazır olacak şekilde eğitmeliydik kendimizi. Görev ve yurtseverlik gerektirdiğinde her türlü fedakarlığı yapabilmeliydik. Bu sözleri bütün kalbimle benimsedim ve onun istediğinden daha fazla çalıştım. Öğretmenlerim ve hizmetkarlar dışında hiç erkek görmeme izin verilmediği için ne kadar güzel olduğumdan veya çoğu erkeğin beni dayanılmaz bulacağından hiç haberim yoktu. Durup kederle başını salladı. Ah canım, lütfen beni affet Borsuk. Dayanılmaz bir kendini beğenmişlik oldu. Hayır, sadece yalın gerçeğin ta kendisi. Anlatılamayacak kadar güzelsin. Lütfen devam et Eva. Güzellik ve çirkinlik tesadüfen elde edilen şeyler. Aradaki fark şu ki güzellik geçiyor ve çirkinliğin başka bir formu haline geliyor. Ben kendi güzelliğime değer vermiyorum ama başkaları verdi. Beni seçmelerinin üç nedeninden biriydi. İkincisi de zekamdı. Üçüncü neydi? Bir hataya kurban gitmiştim ve acısını çıkarmaya can atıyordum. Bu çok kötü niyetli bir tuzak, tüylerim diken diken olmaya başladı. 19. doğum günüm için terzi bana şahane bir balo kıyafeti dikti. İlk provada Bayan Ryan da yanımdaydı. İkimiz yan yana boy aynasındaki görüntüme baktık. Çok güzelsin Eva dedi, tam beklediğimiz gibi oldun. Bunu söyleyişinde kederli ve pişman bir hali vardı. Ne planladıklarını bilmediğim için o anda fazla üstünde durmadım tabii ki. Sonra gülümsedi ve üzüntüsü yok oldu. Yarın gece senin için bir doğum günü partisi düzenliyorum. Eva güldü. Çok garip bir doğum günü partisiydi. Bayan Ryan'la bir taksiye binip Whitehall'daki o muhteşem resmi binalardan birine gittik. Bizi 4 erkek bekliyordu. Ben bir sürü genç olacak sanmıştım ama sadece yaşlı 4 adam vardı. En gençleri en azından 40'ındaydı. Üçü de muhteşem askeri üniformalar içindeydi. Onca madalya ve yıldız taktıklarına göre çok üst rütbeli olmalıydılar. Dördüncüsü zayıf ve asık suratlı biriydi. Bayan Ryan onu Bay Brown olarak tanıttı. Gruptaki yegane sivil oydu. Siyah frak ve yüksek yakalı gömlek giymişti. Büyük salonun ortasındaki yuvarlak masaya oturduk, tavandan muhteşem bir avize sarkıyordu. Lambri yapılmış duvarlara savaş sahnelerini anlatan tablolar asılmıştı. Bir tanesinde Nelson Trafalgar'da Victory'nin güvertesinde ölüyordu. Birinde de Wellington ve subayları Quarterbrass'ta Napolyon süvarilerinin hücumunu izlemekteydi. Bir orkestra vardı ve subaylar sırayla beni dansa kaldırdılar. Bunu yaparken de sınavdaymışım gibi sorular soruyorlardı. Ne yediğimi hatırlamıyorum bile. Çünkü gerginlikten iştahım kaçmıştı. Bir görevli kadehime şampanya koydu ama Bayan Ryan beni uyarmıştı ve elimi dahi sürmedim. Yemeğin sonunda 4 adam duyamadığım bir şeyler konuştular. Sonra anladığım kadarıyla mutabık kaldılar. Hepsi de halinden çok memnun görünüyordu. Yemek Bay Brown'un görev ve fedakarlık üzerine konuşma yapmasıyla sona erdi. Doğum günü partim bitmişti. 2 gün sonra Bay Brown'la tekrar karşılaştım. Bu sefer koşullar daha sadeydi. Whitehall'un başka bir yerinde dosyalarla dolu köhne bir ofisteydik. Nazik ve babacandı. Çok özel bir göreve seçilme ayrıcalığı kazandığımı söyledi. Görevim sevgili Britanya'mızın güvenliği ve refahı için hayati bir önem taşıyordu. Kıtanın üzerinde savaş bulutlarının toplandığını ve yakında ulusumuzun alevler arasında kalacağını anlattı. Bütün bunların benimle ne ilgisi olduğunu anlayamıyordum ve Otto von Meyerbach'tan söz edene kadar yaptığı konuşma içimi daraltmıştı. Onun adını duyunca aniden canlandım. Bana kral ve imparatorluk için unutulmaz bir hizmette bulunma fırsatım olduğunu söyledi. Aynı zamanda babamın intikamını alacaktım. Tek yapmam gereken adamın ağzından Britanya'nın askeri çıkarları açısından hayati bilgileri koparmaktı. Tekrar güldü ama bu sefer gerçekten neşeliydi. Düşünebiliyor musun Porsuk? O kadar saf ve masumdum ki adamın sırlarını bana niye anlatacağı hakkında en küçük bir fikrim bile yoktu. Bunu hemen Bay Brown'a söyledim. O da esrarengiz bir şekilde Bayan Ryan'a baktı. Eğer görevi kabul edersen bunlar sana öğretilecek dedi. Hatırladığım kadarıyla tam olarak tabii ki kabul edeceğim dedim. Sadece nasıl yapacağımı bilmek istiyorum. Ara verip doğruldu ve Leo'nun hayran olduğu o menekşe rengi gözlerinde ciddi bir ifadeyle yüzüne baktı. Hemen hemen 1 yıl sonra benim için biçilmiş kaftan olduğuna inandıkları görev için şeytanla anlaşma yaptım. Graf Otto hakkında ondan öğrenmeyi umduğum sırlar dışında her şeyi öğrenmiştim. karısıyla 10 yıldır ayrı yaşadıklarını ama her ikisi de inançlı Katolikler olduğu için boşanmadıklarını da biliyordum. Yani onu mahvetmek için tuzağa düşürdüğümde evlenme tehlikesi de olmayacaktı. Yine güldü ama bu sefer neşeli bir gülüş değildi. Bay Brown'la Bayan Ryan beni Graf Otto von Meyerbach'ın karşısına çıkardılar. Berlin'deki askeri ataşelerden biri Wieskirche'deki av köşküne davet edilmemi sağladı. Görevimi biliyordum ve ben de yaptım. Bunları ifadesiz bir sesle söylemişti ama bir menekşe yaprağındaki çiğ tanesi gibi bir damla yaş göz pınarlarında duruyordu. Otto von Meyerbach'la tanıştığımda bakireydim. Kalbim ve beynimse düne kadar hala bakireydi. Sevgili Porsuk, daha fazla ayrıntıya girmek istemiyorum ve girsem de sen duymak istemezsin. Bir süre sessiz kaldılar, sonra Eva daha fazla kendini tutamadı. Şimdi hakkında her şeyi biliyorsun. Nefret ediyor musun benden? Leon'un sesi çıkmayınca Eva'nın ifadesi sertleşti. Leon iki eliyle genç kadının yüzünü avuçladı ve söylediklerinin doğruluğunu anlasın diye gözlerinin içine baktı. Ne yaptığın ne de yapacağın hiçbir şey senden nefret etmemi sağlayamaz. Beni ruhuna kabul ettin ve ben orada sadece iyilik ve güzellik gördüm. Üstelik bana bakarken de bir azize bakmadığını hep hatırlaman lazım. İkimizin de asker olduğunu sen söylemiştin. Ben de görev adına bir sürü insan öldürdüm ve senin gibi ben de utanç duyduğum başka bir sürü şey yaptım. Bunların hiçbiri önemli değil. Tek önemli olan şimdi birlikte olmamız ve birbirimizi sevmemiz. Baş parmağıyla yavaşça gözyaşını sildi. Sonunda Eva gülümsedi. Haklısın. Birbirimizi seviyoruz ve birbirimize sahibiz. Önemli olan tek şey bu.